Ayrım 7. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoğuz, Alfonso Ortiz. Sayfa 88. Kutsal Ot, Blackfoot, Kara Ayaklar. Hiç kimselerin bilemeyeceği kadar uzun zaman önce, bütün Amerika'daki Kızılderililer arasında tütün ve başka çeşit bitkilerin keyif ve dinsel ayinler için tüttürüldüğü bilinir. Duman, edilen duaları en yukarıdakilere ulaştıran yüce ruhun nefesiydi. Elinde çubukla bir adam, yalnız ama yalnız gerçeği konuşabilirdi. Sir Walter Raleigh, tütün içimini Kızılderililerden öğrenmişti. Londra'da bir handa ilk kez tütün içtiğinde, barmen yanmakta olduğunu zannederek kafasından aşağıya bir fıçı İngiliz birası boca etmişti. Beyaz adam, tütünün tiryakisi olurken, Amerikan yerleri için çubuk tüttürmek ve tütün içimi kutsal bir işti ve bunları içmek kutsal bir törenin bir parçasıydı. Kendi kabilesinden birini öldürmüş olan biri, bu dinsel ayin içinde diğerleriyle birlikte tütün içemezdi. O tek başına adi, küçük bir çubuk tüttürmek zorunda kalırdı. Bu ağır bir cezaydı. Bir zamanlar hepsi ruhani kişiler olan belli güçlere sahip dört erkek kardeş varmış. İşlerinde en büyük olanı uykusunda kendisine malum olan bir sesin dışarılarda bir yerlerde kutsal bir ot yetişmekte dediğini duymuş. Onu topla ve yak. Adam etrafına bakındığında garip bir ot görmüş ve onu ateşe vermiş. Ottan son derece keyif verici, hoş bir koku yayılmış ortalığa. Derken ikinci kardeş rüyasında bir sesin kendisine ''Bu bitkiyi topla, onu bir güzelce kıy, sonra deri bir torbaya koy.'' dediğini duymuş. Adam kendisine söylenenleri yapmış. Torbasına koyduğu kurutulmuş ot mis gibi kokuyormuş. Üçüncü kardeşin gördüğü rüyada ise bir adam bir hayvan kemiğini oyuyor ve içine bu garip otu koyuyormuş. Bir ses ''Bunun gibi dört tane çubuk yap.'' demiş. Ve üçüncü kardeş bir hayvanın bacak kemiğinden bunun gibi dört tane çubuk yapmış. Ve dört erkek kardeşin en küçüğü de bir rüya görmüş. Bir ses ona, siz dört adam çubuklarınızı yakın ve tüttürün. Dumanı içinize çekin, sonra dışarı verin. Bırakın, duman bulutlara kadar yükselsin demiş. Bu ses ona aynı zamanda tütün içerken söylenmesi gereken şarkı ve duaları da öğretmiş. Böylece aynı anneden olma dört büyücü kardeş birlikte oturup çubuk tüttürmüşler. Bu insanoğlunun ilk kez birlikte oturup tütün içtiği ve bunu yaparken de dualar okuyup şarkı söylediği anmış. Kutsal ota Navak Osis adını veren bu dört erkek kardeş bunu kendi insanlarına öğretmekle görevlendirilmiş. Ama Navak Osis onları güçlü kıldığı ve zihinlerini açtığı için bunu diğerleriyle paylaşmak istememişler. Kutsal otu yalnızca kendilerinin bildiği gizli bir yere ekmişler. Tütün içerken söylenen şarkıları, duaları ve ayinleri kendilerine saklamışlar. Sadece dördünün olduğu bir tütün cemiyeti oluşturmuşlar. Bu yüzden hiddet, çarpışmalar, ruhsal rahatsızlıklar ve kutsal şeylere karşı inançsızlık almış yürümüş. Halbuki Navak Osis, hiddeti yatıştırmak, insanları inançlı kılmak, barışı sağlamak ve insanların kafalarını rahatlatmak içinmiş. Ama kutsal otun olmadığı yerde birlik, beraberlik ve barış olası değilmiş. Bulbay, himself, kimsesiz öküz adında genç bir adam karısına, bu dört güçlü adama bir zamanlar insanlarla paylaşmaları gereken yararlı bir şey verilmiş ama onlar bunun üstüne oturmuşlar, demiş. İşte bu yüzden her şey berbat gidiyor. Bu Navak Osis denilen kutsal bitkiyi bir yerlerden bulup kendim ekmeliyim. Bulbay himself ve karısı kutsal bir göle gitmişler ve kıyısında çadır kurmuşlar. Adam her gün avlanmak ve Navak Osis denilen bitkiyi bulmak için yollara çıkıyormuş. Kadın ise kuş tüyü ve kirpi dikeninden süsler yapmak, deri sepilemek ve yemek pişirmek üzere çadırda kalıyormuş. Bir gün yalnız başınayken birinin harika şarkılar söylediğini duymuş. Her yerde duyduğu müziğin kaynağını aramış ve bu sesin göl kıyısındaki bir porsuk yuvasından geldiğini keşfetmiş. Porsuklar olmalı bu şarkıları söyleyen diye düşünmüş. Ne de güzel söylüyorlar. Umarım hiç susmazlar. Kocası bir dolu avla eve dönmüş ama kutsal ottan, Navak Osis'ten hala eser yokmuş. Kadın müziğe kulak vermesini istemiş ama o, ben hiçbir şey duymuyorum, sana öyle geliyor, demiş. Kadın hayır demiş, ben pekala işitiyorum işte, şuradaki porsuk yuvasına ver kulağını. Adam öyle yapsa da gene hiçbir şey duymamış. Bunun üzerine karısı bıçağını çıkartarak porsuk yuvasında bir delik açmış. Açılan delikten yalnız porsukların şarkılarını duymamışlar ama aynı zamanda garip, harika bir dans yaptıklarını görmüşler. Kadın onlara, ''Genç kardeşlerim, hadi ruhlarımızı birleştirelim de bana bu harika şarkınızı ve büyünüzü öğretin.'' demiş. Porsuklar, ''Şu açtığınız deliği bir kapatın bakalım, içeri soğuk giriyor.'' demişler. ''Belki o zaman yanınıza gelebiliriz.'' Bunun üzerine kadın deliği tıkamış ve o gece porsuklardan dördü onları ziyarete gelmiş. İçeri girer girmez insan şekline dört genç yakışıklı delikanlı kılığına girmişler. İçlerinden biri, ''Buraya neden geldiniz?'' diye sormuş. ''Balibay himself, Navakosis denilen kutsal bir ot bulmaya geldik.'' diye karşılık vermiş. İnsan porsuklar, ''O zaman tam yerine geldiniz.'' demişler. ''Biz suda yaşayan insanlarız ve Navakosis bizim su büyüğümüzdür. Bu gizemli ottan size vereceğiz ama önce onunla beraber söylenmesi gereken şarkıları, yapılması gereken dansları ve törenleri öğrenmelisiniz.'' Balibay himself, ''Kabilemizde dört güçlü büyücü var.'' demiş. ''Büyüleri ve yöntemleri biliyorlar ama bizle paylaşmıyorlar.'' İnsan porsuklar, ''Yo.'' demişler. ''Bu çok yanlış. Bu kutsal bitki paylaşılmak içindir. Bakın, yapacağınız şey şu. Gündüz olduğunda çıka gelin ve gölün etrafında yaşamakta olan dört ve iki ayaklı yaratıklardan ikisinin derisini yüzün. Ama bu sakın porsuk olmasın. Bunlar misk faresi ve su samuru ile yalı çapkını ve ördek olmalılar. Örneğin, çünkü bunların hepsi suyu temsil ederler. Güneş ve su yaşam demektir. Güneş yaşamı oluşturur, su ise onun yeşerip serpimesini sağlar. Böylece her gün Baba himself derip peşinde koşarken, hanımı evde onları yüzmüş, sepilemiş ve tüstülemiş. Ve her gecede insan porsuklar çıka gelmişler ve onlara Navakosis için gerekli şarkıları ve dansları öğretmişler. Bir süre sonra insan porsuklar, ''Artık her şey hazır. Artık bütün deriler elinizde ve yapılacakları gayet iyi biliyorsunuz. Suyun gücünü temsil eden bu derilerden bir çanta ve bir büyü bohçası yapın. Yarın gece son kere gelecek ve sizlere yapacaklarınızı anlatacağız.'' Ertesi gece porsuklar söz verdikleri gibi gelmişler. Yanlarında kutsal bitki Navakosis'i de getirmişler. Bitki saplarının uçları minik, yuvarlak tohumlarla kaplıymış ve insan porsuklar bu tohumları kadının yapmış olduğu büyü çantasına koymuşlar. Porsuklar, ''Artık ekim zamanı geldi.'' demişler. ''Ekim için hazır olmadıkça sakın Navakosis'i el sürmeyin. Çok fazla kuytu olmayan, aynı zamanda da çok fazla güneş görmeyen bir yer seçin. Bolca kara toprakla, bolca kahverengi toprağı birbirleriyle karıştırın ve toprağı gevşek bırakın. Size öğretmiş olduğumuz duaları okuyun. Sonra sen, Balibay himself, elini bir geyik boynuza almalı ve bunun sivri ucuyla toprakta delikler açmalısın. Her tohum için bir delik. Ve sen de onun hanımı olarak bizon boynuzundan yapılma bir kaşıkla her bir deliğe tek bir tohum ekmelisin. Bu arada öğrendiğiniz şarkıları durmadan söylemelisiniz. Sonra ikiniz birden bu toprağın üzerinde yavaşça dans etmelisiniz. Ayaklarınızla itip tohumları toprağa gömerek. Artık yapacağınız tek iş oturup Navakosis'in yetişmesini beklemek. Artık bilmeniz gereken her şeyi öğrenmiş bulunuyorsunuz. Artık gidiyoruz. Yakışıklı genç adamlar tekrar porsuk kılığına bürünerek gitmişler. Balibay himself ve karısı kendilerine anlatıldığı gibi tohumları ekmişler. Dört büyücü erkek kardeş birbirlerine, ''Bu adam Balibay himself ve karısı böyle ne ekiyor olabilirler ki? Söyledikleri şarkılar hiç de yabancı gelmiyor kulağa.'' demişler. Ne olup bittiğini öğrenmesi için yolladıkları bir adam bir süre sonra geri dönüp, ''Kutsal yöntemleri kullanarak Navakosis ekiyorlar.'' demiş. Dört güçlü adam gülmeye başlamışlar. ''Hayır, olamaz. Ektikleri bitki beş para etmez. Bizden başka kimse Navakosis ekemez ki. Yalnız biz kullanabiliriz onu. Bu güç yalnız bizde var.'' Ama Navakosis'in hasat zamanı geldiğinde korkunç bir dolu fırtınası dört büyücü kardeşin gizli tütün tarlasının altını üstüne getirerek mahvetmiş. Geriye tek bir tohum bile kalmamış. Birbirlerine, belki de bu adam ve karısı her şeye rağmen Navakosis ekmiş olmalılar. Fırtına belki de onların tarlasına hiç zarar vermemiş olabilir, demişler. Dört kardeş bilgi edinmek üzere bir başka adam yollamışlar. Adam geri döndüğünde bu adam ve karısının tarlasına tek bir dolu bile düşmemiş. İşte ektikleri şeyden getirdim sizlere, demiş. Kardeşlere yanında getirdiği birkaç yaprağı göstermiş. kardeşler hayretler içinde başlarını sallayarak ''Bunlar gerçekten Navakosis'' demişler. Böylece insan porsukların sayesinde Baba himself ve karısı Kutsal Otu o günden beri bunu kutsal davranışlar içinde tüttüre gelen kabilelerine kazandırmışlar. 19. yüzyıldan kalma çeşitli kaynaklardan derlenerek tekrar anlatılmıştır. Büyük Baba Peyote'nin içinde nikotin içeren bir cins kaktüs bitkisi, kızılderililere gelişi, Brule Sio. Bireyin moral gücü sağlamaya çalıştığı düşsel arayışlar, Vision Guest. Kızılderililerin moral güç sağlamak ve gördüğü hayaller arayıcılığıyla çoğunlukla hayvan ya da kuş olan koruyucu ruhunun kimliğini öğrenmek, ondan yardım istemek üzere bütün bir gece tek başına uyumadan inzivaya çekilmesi. Birçok kızılderili kabilesi için alışılmış bir şeydir. Peyote bitkisi çoklukla Siyu ve Çayenlerce bu tür düşsel arayışlarla ilgili dini ayinlerde kullanılırdı. Terleme çadırı, tek başına uyumadan geçirilen gece, acı çeken bir beden. Bu bitki çoğunlukla bir insan ruhu olarak bilinir ve geçen yüzyıl içinde bir Komanche reisi tarafından kurulan yerli Hristiyan kilisesinde dinsel ayinlerde kullanılmıştır. Bu hikayeyi anlatan adamın babası olan Henry Crow Dog, Henry Uluyan Köpek 1920 yıllarında Siyulara peyote dinini empoze edenlerin arasındaydı. Büyük Baba Peyote işte bu yolla Kızılderililer arasında yerleşmişti. Çok uzun yıllar öncesinde Beyaz Adam'dan evvel ta uzaklarda Siyuların güneyinde çölden ve küçük tepeciklerden oluşan topraklarda bir kabile yaşarmış. Bu insanların birçoğu bir tür hastalıktan ötürü kırılıp gidiyorlarmış. Köyün yaşlı kadınlarından biri onları bu hastalıktan kurtaracak bir bitki, bir kök bulduğuna dair bir rüya gördüğünü anlatmış. Kadın son derece yaşlı ve sağlıksızmış ama küçük kız torununu yanına alarak bu kutsal bitkiyi nasıl elde edebileceğini görmek için düşsel arayış, Vision Guest için yollara düşmüş. Yollarını kaybedene dek kaptan uzaklaşmışlar. Issız bir tepenin en üst noktasına ulaştıklarında büyük anne kendi ve torunu için çalılardan bir barınak yapmış. Susuzluk ve açlıktan bitap düşmüşler ve gece bastırdığında çaresizlik içinde sıkı sıkı birbirlerine sarılmışlar. Birden kocaman bir kuşun, doğudan batıya doğru uçmakta olan bir kartalın kanat çırpışlarını sezinlemişler. Yaşlı kadın kollarını göğe doğru kaldırıp bilgelik ve güç dileyerek kartala yalvarmış. Tabağa karşı bir insan bedeninin başlarından 4 adım kadar yukarıda havada süzüldüğünü görmüşler. Yaşlı kadının kulağına bir ses gelmiş. Su ve yiyeceğe ihtiyacınız var ama nereden bulacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun için size bir büyüm var. Çok işinize yarayacak bir büyü. Bu adamın bir kolu yaşlı kadının oturduğu yerden 4 adım kadar ileride bir noktayı işaret ediyormuş. Kadın bakmış ve bir peyote bitkisi görmüş. 16 parçalı kocaman bir büyük baba peyote bitkisiymiş bu. Kadın bunun ne olduğunu bilmiyormuş ama kemik bıçağını çıkararak yeşil kısmını kesip almış. Evet, işte o anda ıslaklığın, peyotenin hayat suyunun farkına varmış. Yaşlı kadın ve torunu bu suyu içmişler ve kendilerine gelmişler. Güneş tekrar batmış ve ikinci gece başlamış. Yaşlı kadın ulu ruha yalvarmış. Ben kendimi halkıma adadım. Bana acı, yardım et. Bunun üzerine adam yine ortaya çıkmış. Başının üzerinde süzülüp durarak. Kadın yine o sesi duymuş. Sen yolunu kaybetmiş durumdasın ama halkına tekrar kavuşacak ve onları içinde bulundukları durumdan kurtaracaksın. Güneş 2 kere daha doğduğunda onlara kavuşacaksın. Büyük anne kutsal büyüden bir parça daha yemiş ve biraz da kıza, torununa vermiş. Derken yedikleri bitkiden yayılan bir güç bütün bedenlerini kaplamış ve onlara istedikleri bilgeliği, zekayı ve kutsal bir hayal görüşü sağlamış. Bu yeni gücün tadını çıkaran büyük anne torun bütün gece uyumamışlar. Ama buna rağmen sabah olup da doğan güneş içinde peyote'nin olduğu deri çantayı ısıtınca yaşlı insan kendini güçlü hissetmiş. Torunum, bu yeni bitkiyle birlikte dualar oku. Ağzı yok ama bana bir sürü şey anlatıyor, demiş. 3. gece cin yeniden gelmiş ve yaşlı kadına büyüyü doğru düz kullanmayı öğretmiş. Sabahleyin kadın, bu tek bir bitki bütün insanlarıma yetmez ki, diye düşünmüş. Dünyada bu ottan başka yok mu acaba? Daha fazla nereden bulabilirim ki? İşte o anda kadının kulağına birçok küçük küçük sesler gelmiş. Buraya gel, buraya gel. Toplayacağın ot benim işte. Bunlar dikenli çalılar ve yabani otların arasında saklanmış olan peyote bitkilerinin onu çağıran sesleriymiş. Bunun üzerine yaşlı kadın ve torunu bu bitkileri torbalarına doldurmuşlar tıka basa. Gece gelip çattığında cin bir kez daha görünmüş onlara. Batmakta olan güneş arkasında. Onlara kamplarına giden kestirme yolu gösteriyormuş. Bir an önce varsınlar diye. 4 gün için yanlarına hiç su ve yiyecek almadıkları halde kutsal büyüğü yol boyunca onların bedenlerini ve akıllarını güçlü kılmış. Eve vardıklarında akrabaları onları tekrar aralarında görmekten mutluluk duymuşlar. Ama insanlar hala hastaymış ve çoğu ölüp gidiyormuş. Yaşlı kadın halkına, size dertlerinize çare olacak yeni bir kutsal büyü getirdim diye seslenmiş. Kadın köyün erkeklerine pejutayı, bu ilahi otu nasıl kullanacaklarını göstermiş. Cin zaten ona yapılması gereken töreni öğretmişmiş ve büyü de ona aklın içinde var olan gücü kullanma bilgeliğini vermişmiş. Erkekler kendilerine tarif edilen şekilde bir çadır kurup ateş yakmışlar. O zamanlar onları yönlendirecek ne yönetici ne yol gösteren varmış ve insanlar bu tür törenleri yapmayı sıfırdan öğrenmek zorundaymışlar. Kadın erkek, yaşlı genç herkes bu yeni büyüden 4'er filiz yemişler. Meme emmekte olan bir erkek bebek peyote gücüne annesinden emmekte olduğu süt ile ulaşmış. Parmağını emmekte olduğu elini su kabağından yapılma bir çıngırak gibi sallamaya başlamış. Çadırın girişinin hemen yanı başında oturmakta olan bir adam o güçten payını almış ve yalnızca bebeğin koluna bakmakla bir şarkı tutturmuş. Büyücülerden biri hayvan derisinden yapılma bir çıngırak alarak sallamaya başlamış. Çıngırağın içindeki taşların çıkardığı ses büyük baba peyote'nin sesiymiş ve herkes ne anlatmak istediğini biliyormuş. Bir başkası bir tamtama alarak çalmaya başlamış. Hem şarkı hem de çıngırağın içinden gelen ses uyum içindeymiş. Tamtamlar iyi çalınıyormuş ama uygun sesi çıkaramıyorlarmış. Çünkü tamtamlarda yeterli su yokmuş. Bir kadın cinin ondan bir kavak ağacı aramasını istediğini sezinlemiş. Güneşin yükselmesiyle birlikte bütün ahali büyük baba peyote onu batıya doğru götürürken peşinden gitmişler. Kurumuş bir ağaçtaki delikten bir tavşanın dışarı atladığını görmüşler ve bunun kutsal kavak ağacı olduğunu anlamışlar. Ağacı kesmişler ve bir zamanlar tavşanın deliğinin olduğu gövdesini bir davul gibi oymuşlar. Kadının önerisi üzerine içini taze kaynak suyu, hayat suyuyla doldurmuşlar. Kampa dönerlerken adamlardan birine güç tarafından ona 5 tane yuvarlak pürüzsüz çakıl taşı toplaması ve tamtamını bir parça tabaklanmış Amerikan geyiği derisiyle kaplaması vahiy edilmiş. Çakıl taşlarını davulunun kenarına düğme olarak dizmiş ve bunları işlenmemiş deriden yapılma meşin iplerle deriyi davula bağlamak için kullanmış. Böylece davula vurdukça sanki tamtamı cinin kendisi çalıyormuş gibi hoş bir ses duyulmuş. Gece gelip çattığında insanlar çadırın içinde ateş yakıp tekrar büyü yapmışlar. Peyote'nin verdiği güçle yaşlı kadın alevlerin içine bakmış ve kavak ağacının kalp şeklindeki yaprağına benzer bir yürek görmüş. Böylece aynı zamanda peyote'nin içinde de olan ulu ruhun bu kıtanın kızılderililerine kalbini vermek istediğini anlamış. Ateşi körüklemekte olan adamlardan, parıldamakta olan korlardan bir kalp şekli yapmalarını istemiş ve oradakilerin hepsi bu şeklin tamtamların ritmiyle oynamakta olduğunu görmüşler. Kısa bir süre sonra ruhun etkisi altında kalan yardımcılardan biri, meşin ipin davulun dibinde kalp şeklini aldığını görmüş. Ateşte yanmakta olan kor halindeki kömürleri önce yıldız, sonra ay şekline sokmuş, çünkü yıldızların ve ayın gücü çadıra girmiş bulunmaktaymış. Kapının karşı tarafında oturmakta olan bir adam, su istemesi gerektiğini söyleyen bir hayal görmüş. Yaşlı kadın deri bir kırba içinde taze pınar suyu getirmiş ve herkes bu sudan içip büyünün etkisi altına girmiş. Suyun ruhunu hisseden ateşin başındaki adam, korları su kuşu şeklinde sokmuş ve o andan itibaren su kuşu, kutsal büyünün ana sembolü haline gelmiş. Bu adam, ateşin etrafına topraktan bir yarım ay yapmış ve bütün üst tarafı boyunca parmağıyla bir çizgi çekmiş. Böylece bir yol, hayat yolunu oluşturmuş. İçi insan sevgisi ve yüreğiyle dolu olmak anlamına gelen, Vajanki Yapi'nin bahşettiği zenginliğe sahip olan bir insanın tam burada oturması gerektiğini söylemiş. Ve o günden sonra bu türü herhangi bir toplantıyı yöneten herkese Roadman, yol adamı denmiş. Böylece insanlar suyu içip peyoteye şükranlarını sunduktan sonra ilk peyote ayinini gerçekleştirmişler. Kutsal su kuşu şeklindeki ateşe bakarak dört yöne doğru dualar etmişler ve işlerinden biri ateşe yeşil dağ servisi serpmiş. Bu hoş, tatlı tatlı kokan duman, büyük baba peyotenin soluğu, bütün yeşilliklerin ve yetişmekte olan bitkilerin ruhuymuş. Artık insanlar arzu ettikleri her şeye kavuşmuşlarmış. Kutsal ota, tamtama, su kabağına, ateşe, suya ve dağ servisine sahiplermiş artık. O günden sonra benliklerinin farkına varmışlar. Hastaları şifa bulmuş ve bu güzelliği getirip kendilerine sunan yaşlı kadın ve torununa şükran duymuşlar. Bunlar Komançilerdi ve kutsal otun şifası onlardan bütün kabilelere yayılmış. 1970 yılında Güney Dakota, Winner'daki Kızılderili yerleşim bölgesinde Leonard Krovdok tarafından anlatılmıştır. Düşsel Arayış. Brule Sioux. Düşsel Arayış, Vision Guest. Yaşam yolunda yönünü bulmaya çalışan ya da kişisel bir sorununa çözüm arayan bir adam veya bir kadın bu şekilde bilgilenebilir ve aydınlanabilir. Bu aç ve susuz bir şekilde 4 gün ve gece boyunca yalnız başına bir dağın tepesinde veya bir çukurda kalarak gerçekleştirilebilir. Bu çok zordur ama ruhların sesleri bir insanın yaşamını belirleyen bir düşsel görüntü ortaya koydukları takdirde bu çekilen sıkıntılara fazlasıyla değer. Aşağıdaki hikaye bir şekilde Sioux büyücüsü Lame Deer'ın kendine has tuhaf anlatımıyla da bu olayı tam bir ciddiyetle ele almaktadır. Genç bir adam, Hamble Jaya, diğer deyişle düşsel arayış deneyiminde bulunmak istemiş. İstediği şey göreceği düşün, ona büyük bir büyücü olma gücünü vermesiymiş. Kendine duyduğu sonsuz güvenle, halkının içinde büyük bir insan olma gücüne sahip olduğuna eminmiş, ama eksik olan tek şey bir düşmüş. Genç adam cesur ve iyi yürekli biri olarak, dağın tepesine çıkmaya kararlıymış. Bilgeliklerini atalarının öğretilerinden almış ve hep onun için dualar etmiş olan dürüst insanlar tarafından yetiştirilmiş bir gençmiş. Bütün kışı onu hazırlamakla geçirmişler. Onu güçlendirmek için Vasna, ova kızılderililerinin bizon etini kurutarak yaptıkları geleneksel besleyici bir yiyecek. Tahıl ve bolca türlü iyi etlerle beslemişler. Her öğünde bir kenara, deneyimi sırasında ona büyük bir düş görmesi için yardımcı olmasını istedikleri ruhların payını ayırmayı ihmal etmemişler. Ailesinden insanlar onun dağa çıkmasa da yeterli güce sahip olduğuna inanıyorlarmış ama bu Kızılderili efsanesi olarak arabayı ya da kızağı atın önüne bağlamak gibi bir şeymiş. Genç adam nihayet şahane bir bahar sabahında düşsel arayış deneyimi için yollara düşmüş. Çimenler yeşermiş, ağaçlar yaprak açmış, doğa olabildiğince güzelliklerle doluymuş. Ona iki büyücü eşlik ediyormuş. Onu bir terleme çadırına sokarak kutsal buharın beyaz soluğunda kötülüklerden arındırmışlar. Bedenini ada çayı ile ovup kartal kanadı ile yellerken taze otlarla tütsüleyerek kendinden geçirmişler. Düş çukurunu hazırlamak ve ona tütün keseleri vermek için onunla beraber tepeye tırmanmışlar. Sonra da genç adamdan ağlayıp dövünmesini, yalvarıp yakarmasını, kendini hakir ve zavallı olarak görmesini, kutsal kişilik için ricada bulunmasını, güç için gözyaşı dökmesini ve büyük ruhu bu yolla ikna ederek onu büyücü olma özelliğini bahsetmesini sağlamasını istemişler. Bütün bunları yaptıktan sonra onu kendi başına bırakarak oradan ayrılmışlar. İlk geceyi büyücülerin ona hazırladığı çukurda titreyerek ve avadı çıktığı kadar yüksek sesle ağlayarak geçirmiş. Korkudan gözüne uyku girmese de düşü, o çok arzu ettiği gücü elde etmek için ruhlarla dalaşmak üzere kendine olan güvenini sağlam tutuyormuş. Ama onu teskin edecek hiçbir düş girmemiş kafasına. Sabaha karşı henüz güneş doğmadan tan yerinin girdaplar halinde dönüp durmakta olan sisleri içinde bir ses duymuş. Ses belli bir yerden değil, sanki her yönden geliyormuş yankılanarak. "Buraya bak genç adam, başka yerler de vardı seçeceğin. Etrafta başka tepeler de var. Düş görmek için yalvarıp yakarmaya neden onlardan birine gitmiyorsun? Bütün geceyi hepimize, bütün biz yaratıklara, hayvanlara ve kuşlara zehir ettin. Senin yüzünden ağaçları bile uyku tutmadı. Gözümüzü kırpmadık. Neden burada ağlayıp bağırıyorsun ki? Sen toy, küstah bir gençsin. Düş görmeye ne hazır ne de değer bile değilsin." Ama genç adam tıkmış dişini, ne olursa olsun o rüyayı görmeye kararlı olarak. Çukurda bir türlü elde edemediği aydınlanma için yalvararak bir gün daha geçirmiş ve arkasından korku ve açlıkla dolu soğuk bir gece daha gelip çatmış. Genç adam dehşet içinde çığlıklar atmış. Korkudan kanı donduğundan yerinden kıpırdayamaz olmuş. Bütün haşmetiyle göğe yükselen karşısındaki kayanın yanında her şey güce gibi kalıyormuş. Ama tam bir kol uzaklığında gelip durmuş koca kaya, onu ezip geçmesine ramak kala. Sonra genç adam hayretten ağzı açık baka kalmış. Taşları dimdik, gözleri yuvalarından çıkmış bir haldeyken, kaya yuvarlanarak dağın tepesine çıkmış. Gördüğüne inanamamış, hala korkudan büzülmüş, kıpırdamadan dururken tekrar bir gümbürtü, uğultu kopmuş ve o koca kayanın tekrar üzerine doğru geldiğini görmüş. Bu sefer tam zamanında düş çukurundan sıçrayarak çıkmayı başarmış. Kaya çukuru ezip yok ederken genç adamın suf çubuğunu ve su kabağından çıngırağını tuzla buz etmiş. Kaya tekrar dağa tırmanmış, sonra tekrar aşağıya inmiş. Genç adam telaş içinde bağırarak, "Gidiyorum, bak gidiyorum işte," demiş. Tekrar gücünü toplayarak, arkasına bile bakmadan elinden geldiği kadar hızla tepeden aşağıya koşmaya başlamış. Kaya bu sefer üzerinden atlayıp önüne gelen her şeyi ezip geçerek yokuş aşağı zıplayarak yuvarlanmaya başlamış. Gözü hiçbir şeyi görmez bir halde sendeleyerek düşe kalka koşuyormuş. Kayanın dördüncü bir kez daha yukarı çıkıp indiğini bile fark etmemiş. Bu son ve en dehşet verici yuvarlanmadan sonra kaya dev bir sıçrayışla havaya yükselerek önüne düşmüş ve yalnızca tepesi görülecek kadar kendini toprağa gömmüş. Yer ıslanmış bir köpeğin kendini durulaması gibi şiddetle titremiş. Zavallı delikanlı bunun şiddetiyle bir sağa bir sola savrulup durmuş. Bir deri bir kemik, yara bere içinde ve hırpalanmış bir halde sendeleyerek köyüne geri dönmüş. Büyücülere, "Hiçbir düş falan görmedim. Bilgelik falan da kazanamadım," demiş. Tekrar çukura geri dönmüş ve tekrar sabah olduğunda aynı sesi gene duymuş. "Bizi rahatsız etmekten vazgeçsene sen. Defol git buradan." Üçüncü günün sabahında aynı şeyler olmuş. Ama bu sefer açlıktan, susuzluktan ve korkudan yarı baygın bir haldeymiş. Hava bile sanki ona karşı geliyor, onunla dalaşıyor gibiymiş. Zorlukla nefes alabiliyormuş. Midesi burkularak, sırtına yapışmış gibi hissediyormuş. Ama bir gece daha dayanmaya kararlıymış. Dördüncü ve son bir gece. Düşün görüneceğine eminmiş. Ama bu istekle bitkin düşene kadar bağırarak, yalvarıp yakardıysa da düş falan görememiş. Tam gün ağarmaya doğru aynı sesi duymuş, hiddet ve öfke dolu. "Neden hala buradasın sen?" O zaman kafasına dank etmiş başarısız olduğu ve artık pılını pırtısını toplayıp köyüne, halkının yanına dönmesi ve onlara ne bir düş görebildiğini ne de bilgelik kazanamadığını itiraf etme zamanının geldiğini. Onlara anlatabileceği tek şey her sabah işittiği azar imiş. Üzgün bir halde ve hayal kırıklığı içinde, "Kendimi bundan alamıyorum. Bu son günüm ve ağlamaktan artık gözlerim şişti. Bana eve gitmemi söylediğini biliyorum ama bana bu emri verenin kim olduğunu bilmiyorum ki. Seni tanımıyorum. İster hoşuna gitsin ister gitmesin, amcalarım gelip beni götürene kadar burada kalacağım," diye karşılık vermiş. İşte tam o anda bu tepenin arkasındaki daha yüksek bir dağdan gümbürtüler gelmiş. Gitgide yükselen bir homurtuya dönmüş bu gürültü ve bütün tepe sarsılmış. Rüzgar esmeye başlamış. Genç adam başını kaldırıp baktığında dağın tepesinde koca bir kayanın durduğunu görmüş. Ona bir yıldırım düşmüş ve kaya olduğu yerde sallanmış. Kaya yavaşça harekete geçmiş. Önce yavaşça ama sonra giderek hızlanıp gümbürtüler çıkararak dağdan aşağıya doğru inerken geçtiği yerleri yarıyor, koca ağaçları sanki cılız fidanlarmış gibi kökünden söküp atıyormuş. Ve kaya dosdoğru üzerine doğru geliyormuş. "Ruhları kızdırdım işte. Her şey buraya kadarmış," diye konuşmuş kendi kendine. Daha yaşlıca olan amcası, "Ama bir şey elde etmişsin bak," demiş. Bir bizon avcısı ya da kafa derisi isteyen bir cengaver gibi düşünün peşinde koştun. Orada ruhlarla savaşıyordun. Onların sana bir düş borcu olduğunu zannediyordun. Sırf acı çekmek yetmez düş elde etmeye ya da yürekli olmaya. Ne de sırf arzu etmek yetmez güç kazanmaya. Bir düş, alçak gönüllü olmakla, aklını kullanmakla ve sabırla elde edilir. Eğer düşsel arayışında sırf bunu bile öğrenmişsen bayağı bir şey öğrenmişsin demektir bu. Bunu iyi düşün. 1967 yılında Güney Dakota, Rosebud Kızılderili yerleşim bölgesi Wiener'da Lemdeer tarafından anlatılmış ve Richard Erdos tarafından kayda alınmıştır. 7. ayrımın sonu sayfa 99.